Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40-40. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Hocam, bugün gene Van depremine devam ediyoruz.
Van depreminin çağrıştırdıkları yahut düşündükleri diyelim. Evet. Yahut oradan ne dersler çıkarabiliriz. Evet. Onları konuşmaya devam ediyoruz.
5 büyüklüğünde bir yeni deprem, evet, oldu. 2,5 kilometre derinlikte, çok yüzeyde bir deprem.
Evet, yüzeyde olunca tabii daha çok hissediliyor.
Çok hissediliyor, evet. Ve bölgeden aldığımız haberler de öyle. Bölge halkının tedirginliğini ciddi ölçüde arttırmış.
Ama bir ilave bir hasar yahut bir kayıp görünmüyor.
Şu ana kadar, evet, aldığımız bu konuda, evet, herhangi bir haber, evet, bilgi yok.
Tabii tedirginlik çok kötü. Yani işin o tarafı kötü. Çünkü geçen hafta da konuştuk. Aslında binaların önemlice bir bölümü Van şehir merkezinde girilebilecek durumda olmasına rağmen bu süre giden artçı depremler insanlarda psikolojik olarak o binalara girme doğrultusunda psikolojilerini hazırlama imkanını yok ediyor.
Yok ediyor maalesef.
Bu gayet anlaşılır bir şey tabii. Yani o bakımdan, ama yapacak bir şey de görünmüyor. İşte geçen hafta konuştuğumuz gibi bu prefabrik konutların yahut konteynerların, nasıl diyorsak adına, sayılarının artmasıyla
geçici konutlar.
Evet, geçici, evet, konut diyelim.
Çünkü birden fazla yöntemle yapılıyor.
Evet, evet. Konteyner tipi olanlar. Var, Mevlana var vesaire.
Evet, prefabrik olarak, evet, demonte halde, evet, gelip inşa edilenler.
Onların sayıları giderek artıyor anladığım, evet, kadarıyla. Yani evet, umarız önümüzdeki haftalarda durum daha iyiye doğru gidecek.
Evet, bu arada tabii ayın 5'inde okullar başlayacaktı. Evet, özellikle, evet, ilk öğretim. Fakat o da bu durumda herhalde başlayamayacak gibi.
Tabii onların güvenilir bir biçimde hasar tespitinin de halen devam etmekte olduğu konusunda haberler geliyor. Yani bitmediği konusunda. Biraz da o da var.
Evet.
Sanıyorum. Bir artık bu, psikolojik olarak bu son artçı depremi tabii etkileyebilir.
Evet.
Evet, sıkıntılar maalesef bu dönemlerde devam edecek gibi görünüyor. Yani kolay değil. Yani artçı deprem olmasa bile bu kış zor geçecek.
Evet. Hükümetin, evet, açıklamasına göre Aralık ayı sonuna kadar yerleşime ilişkin sorunların halledileceğini belirtiyorlar. Şu anda bölgeden taşınma hala devam ediyor. Evet. Bölgeyi terk edenler var. Bana kuvvetli diyoruz. Evet. Yani bu sabırla mabırla olacak bir iş değil. Hakikaten güce kuvvete çok ihtiyacı var Vanlı vatandaşlarımızın.
Evet. Şimdi bir de tabii yeni konutların yahut yeni kentin başka yerlerde kurulmasından söz ediliyor. İşte kaya zemin düşüncesiyle, yani daha yüksek kotlara çıkmak vesaire gibi. Bunun ne kadar doğru olup olmadığı konusunda ben her zaman tereddüt etmişimdir. Bunlar daha önce de yapıldı. Evet. Adapazarı'nda da yapıldı, Düzce'de yapıldı. Yani bir şehriniz varken aslında bir yenisini kuruyorsunuz. Fakat eskisi bir müddet sonra canlanıyor. Yani ölmüyor. Yani, evet, ya terk edilmiyor.
Düzce'de yani, öyle oldu hocam.
Gayet öyle olacağı belliydi.
Belliydi.
Yani, belliydi, evet, yani. Bu konuyu bu programda biraz konuşabiliriz. Bu zemin etkisini biraz abartıyoruz. Yani yok değil, var, ama bu sadece tek yahut en önemli faktör değil.
Yani artı tabii
daha doğrusu başka hatalarımızı zemini öne çıkararak başka hatalarımızı kapatıyoruz. Görmezden geliyoruz. Aslında olay sadece zemin meselesi değil. Yani zemin önemli, gayet tabii önemli ama bu bilmediğimiz bir konu değil. Yani şimdi dediğiniz gibi Düzce'de sanıyorum ben son bir iki
sene ben geçen seneyi biliyorum.
Yani ticaret yine eski Düzce'de herhalde. Yani şehir orada çalışıyor en azından yani. Bir kısmı orada şey yapsa bile.
Yeni kentin yolları 11 yıl boyunca yapılamadı hocam. Yani 4,5 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz.
Yani yapılsa bile ben tamamen karşı değilim tabii. Yani eğer bir genişleme ihtiyacı varsa uygun yerlerin bulunması yalnız zeminle olmaz. Yani bir sürü başka faktör de var. Şehircilik meselesidir bu. Ama işte kaya zemini üzerinde bilmem az katlı falan yapalım deyince bir takım kısıtlamalar getiriyorsunuz. Ve her şeyi dediğim gibi zemine bağlıyorsunuz. Başka bir şey sanki önemli değilmiş gibi. O zaman başka ayıplarımızı resmen
kapatıyoruz.
Yahut halının altına silkeliyoruz. Bir tek ayıbımız önemliymiş gibi. İşte bunun gibi bir takım başka böyle kafamızda saplantı haline gelen yine böyle şey mesela iyi beton. İşte betonu kötü. Tamam betonu kötü ama betonun iyiliği kötülüğü tek şey midir? Tek parametre midir? Yani yahut başka türlü söyleyelim. Betonu iyi olan bütün binalar iyi midir? Çünkü bu da çok kötü
deprem
bir...
Deprem riski taşımıyor mu?
Hiç taşımaz mı? Yani bu da bu program için benim düşündüğüm konulardan biriydi tartışmak bakımından.
O zaman bir anlamda biz bugün iyi yapıların, kuvvetli yapıların bileşenlerini konuşacağız.
Evet, isterseniz iki konuyla başlayabiliriz.
Bence hemen
yani,
girelim hocam. Evet.
Şimdi bu zemin meselesi hiç şüphesiz iki açıdan önemli. Şöyle dinleyicilerimize kısaca temel noktaları açıklamaya çalışalım. Genellikle zayıf zeminlerde bunlar alüvyon tipi zeminler oluyor. Türkiye'de bazı durumlarda var tabii. Derin alüvyonların bulunduğu bölgelerimiz var. Aslında Van'ın da bir genelde bir yani bir çökelti bölgesi olduğu üzerinde olduğu biliniyor. Fakat bu zayıflık açısından tabii çeşitli şeyler var. Yani bu zeminler bir müddet sonra konsolide oluyor. Kimisi halen daha genç, yani jeolojik olarak genç olanlar tabii çok daha yumuşak oluyor. Bir de çok ekstrem durumlar var. Yani dere yatağı gibi şeyin üzerinde siz mesela Adapazarı bunun en güzel örneği. O kadar zayıf bir zemin ki o zeminin çok zayıf olduğu bilinmiyor muydu daha önce? Biliniyordu ama orada şehir adı üstünde zaten Adapazarı. Adaların üzerinde kurulmuş bir şehir yani.
Bir yer.
Evet bu. Yani adalar da Sakarya Nehri'nin üzerindeki adalar yani. Nehir. Nehirin üstündesiniz. Böyle dünyada birkaç örneği var bunun. Mesela Mexico City. Yani Meksika. Meksiko dediğimiz bizim Meksika'nın başkenti.
Başkenti.
Bu şehrin bir kısmı o kadar kötü bir zemin üzerindedir ki bir eski göl yatağının üstüne. Yani eski dedim jeolojik bakımdan. Çok kalın bir depozit var üstünde. Onun üzerine şehir kurulmuş. Gerek 1966 depreminde gerek 1985'te orada iki tane büyük deprem oldu. Şehrin o kötü zemin üzerindeki, kötü zeminin bulunduğu yerdeki binalar muazzam büyük hasar gördü. Yani bu biliniyor. Fakat bunlar her yerde de yok yani. Yani bunlar mesela İstanbul'a bakarsanız İstanbul'un, yani ben jeolog değilim bunları konuşurken hani genel bilgimden hareketle söylüyorum ama İstanbul'un çok büyük bir kısmı oldukça iyi zemin koşullarında. Yani hakikaten iyidir İstanbul'un işte geoteknikçilerin, jeologların Trakya formasyonu dediği işte şist bir nevi şist veya grovak tabir edilen mühendisçe oldukça iyi bir zemini vardır. Ve gerek Anadolu yakası gerekse Avrupa yakası bu zeminle kaplıdır ama kıyılarda ya belli dere köprülerin kenarında. Oralarda zayıf zeminler vardır. Tabii oralarda zaten yerleşim yapmamak lazım.
Evet.
O denli.
Bunun için deprem de gerekmiyor hocam.
Gerekmiyor tabii. Yani
sel, su baskını
hiç
bile.
Hiç şüphesiz.
Can kaybına neden olabiliyor.
Şimdi bu zemin meselesi bilinmeyen bir şey değildir. Bakın Türkiye'de zemin dinamiği konusunda ben siz bunu daha evvel sohbetlerimizde anlatmıştım.
Aktarmıştınız evet.
Ta 1970'ten beri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde benim de akademik çalışmalara başladığım tarihlerden itibaren çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. 1970'lerde Türkiye'nin ilk zemin dinamiği laboratuvarı kuruldu. Bu konu mühendislik açısından bakın bu jeoloji değil, jeofizik de değil, inşaat mühendisliği yani geoteknik ama geodinamik diyelim yani deprem zemin dinamiği ve deprem mühendisliği, geoteknik deprem mühendisliği diye bir konu var.
Evet.
Şimdi bununla ilgili zaten belli yetişmiş belli arkadaşlarımız var. Mesela bizim enstitüde birlikte çalıştığımız Profesör Atilla Ansal bunların en önde gelen kişiliklerinden biridir.
Evet.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Kutay Özaydın. Bunlar benim çok yakın arkadaşlarım aynı zamanda. Keza bu konuda ilk çalışmaları yapan değerli arkadaşlarımızdır. Şimdi ve yönetmeliklerde zeminin etkisi oldukça iyi bir biçimde dikkate alınır. Özellikle 1997 yönetmeliğinden, 98 yönetmeliğinden bu yana halen zemin sınıflamaları, zemine göre zeminin deprem etkisini büyütme etkisi rasyonel bir biçimde göz önüne alınır. Bunlar göz önüne alınmayan, bilinmeyen şeyler değil. Ve evet kötü zeminde zemin etkisi belli türde binalarda özellikle öne çıkmak üzere büyür. Ama bu dikkate alınır. Ama bir de paradoksiyel bir şey var. Mesela ben bunu söyleyince bazıları anlamıyorlar. Zemin bir açıdan da iyidir zeminin zayıf olması. Şimdi tuhaf diyeceksiniz. Bir bak deprem dalgalarını yani derinden yukarıya doğru yüzeye doğru hareket eden deprem dalgaları zayıf zeminde büyür. Doğru. Ondan sonra o dalgalar yapıya geçer. Yapı titreşmeye başlar. Fakat yapının altında zayıf bir temel ortamı olduğu için yapı daha rahat titreşmeye başlar.
Sönümlenmeye etkisi.
Evet, periyodu uzar yapının. Evet. Ve bu etkileşim problemi dediğimiz problem.
Çok enteresan.
Benim bu evet. Doktora konumdur 1970'lerde.
Öyle mi? Evet. Bu bizim programımız açısından da bir ilk.
Evet.
İlk defa bu bilgiyi
çok ilginç,
mikrofonlarımızdan söyleniyor.
İlginç bir konudur evet. Bu. Bu etkiyle yapıya gelen kuvvetler azalır.
Evet.
Artmaz. Yani bir tarafıyla artar bu amplifikasyondan dolayı fakat yapının yumuşak bir ortama oturması dolayısıyla altta sanki bir ne bileyim bir
amortisör
yay
var. Varmış
bir, ama,
gibi.
Aynen öyle. Evet. Ama aynen amortisör gibi.
Evet.
Tamam zaten o. Ve azalır.
Ve şu anda da kullanılan şeyler bunlar.
Bakın hatta
yeni teknolojide.
Tabii. Hatta Amerikan şartnamesi bugün bu azalmayı dikkate almaya izin verir. Biz vermiyoruz emniyetli tarafta kalalım diye.
Tarafta kalalım diye.
Amerikan şartnamesi deprem kuvvetlerini %30'a kadar azaltır.
Böyle bir zeminde.
Azaltabilir yani evet. Koşullar şey olduğunda. %30'a kadar.
Evet.
Bakın bu böyle bir biraz karışık bir konudur yani bunu özellikle söylüyorum iyi tarafı da vardır. Şimdi her şeye biraz da iki taraftan bakmak lazım. Mesela Adapazarı'nda 99 depreminde biliyorsunuz binalar devrildi. Ama biliyor musunuz o devrilen binalarda kimsenin burnu kanamadı demeyeyim ama belki de kanamamıştır. Yani bir kimse ölmedi filan. Çünkü onlar böyle müthiş böyle sağa sola böyle hızlı bir biçimde giderek falan devrilmedi. Gayet yavaş yavaş devrildiler. Yani o dediğim şeyin ekstrem durumu oldu ama orada zemin tabii aşırı zayıf.
Evet.
Yani bunun
sıvılaşmanın çok evet. Yoğun olduğu.
Evet, evet. Yani hem sıvılaşma hem zemin taşıma gücünün hemen hemen sıfıra indiği
sıfıra
bir şey.
Yani.
Taşıma, evet. Sıvılaşma da aynı şey aslında. Şimdi nitekim bakın ben gayet iyi biliyorum yani şeyden sonra hemen gittiğimizde depremden sonra insanlar evlerinin içine giriyorlardı o şeylerde orada eşyalarını çıkartıyorlar falan filan ve çok böyle bir titreşim falan olmadı. Yani aslında tabii çok ekstrem, yanlış anlaşılmasın bu örneği verdiğim için, ama orada hakikaten insan ölmemiştir. Ben en azından duymadım.
Evet.
Hani çünkü çok yavaş bir hareket onlar. Ama bu demek değildir ki tabii, ben yine yanlış anlamaması özellikle şey yapıyorum dinleyicilerimden. Yani kötü zemin dediğim gibi iki yönlüdür. Bir açıdan deprem etkilerini büyütür ama yapı titreştikten sonra, yapı alttaki amortisörün üzerinde oturduğu için o büyüyen etki sonra bir miktar tersine küçülür.
Evet.
Ama sonuçta biz prensip olarak mesela ikinci etkiyi, yani o amortisör etkisini bizim yönetmeliğimiz emniyetli tarafta kalmak üzere lehte olarak kullanmaz.
Kabul etmez.
Yani bu bizim Amerikalılar kabul ediyorlar mesela. Yani onu demek istiyorum. Şimdi bu olayı dediğim gibi biz şartnamemize 1997'den beri yazmışız. Yani 15 senedir bu olayın. Yani ondan önceki yönetmeliği, 75 yönetmeliğinde de indirekt olarak biraz daha az belirgin olarak aynı konu vardı. Ama bu çok belirgindir bizim. Yani deprem spektrumumuz var. Bizim spektrumumuzu direkt etkiler. 4 tane zemin cinsimiz vardır. Bunların gayet açık seçik nasıl sınıflandırılacağına dair açıklamalar vardır yönetmelikte. Bunlarla ilgili testler vardır vesaire vesaire. Yani yönetmelik o bakımdan fevkalade ayrıntılı ve güzel yazılmış bir yönetmeliktir bu açıdan bakılırsa. Şimdi 99 depremlerinden sonra özellikle bu Adapazarı'nda demin sözünü ettiğim yani sıvılaşmaya bağlı göçmeler, artı yer yer Gölcük'te, Karamürsel'de, deniz kıyısında, kıyıya evet, yakın yerlerde veya
toprak kaymalarından
vesairelerden evet, dolayı bu konu böyle öyle bir abartıldı ki bence, yani ama bu konu tabii önemli. Yani mesela Adapazarı'nda olan olay tabii dünya literatürüne geçti. Ondan önce bütün kitapları açarsınız, bakarsınız sıvılaşma diye 1964 Niigata depremi vardır. Orada binalar aynı şeyde olduğu gibi devrilmişti. Aynısı. Onun kitapları vardı. Şimdi açın kitapları, Adapazarı resimlerini görüyorsunuz. Yani ders kitaplarında diyelim, yabancı literatürde. Bu tabii önemli bir olay, hiçbir şey. Ama bakın o çok spesifik bir örnek. Yani hakikaten Adapazarı gibi bir yerde yerleşime açmak orayı, orada yüksek katlı binalar yapmak zaten olacak iş değil. Üstelik onların çoğunda kazık filan yoktu. Kazıklı olsaydı onların bir kısmı zaten dayanabilir.
Ayakta kalabilirdi.
Onların bodrumları da yoktur. Yani çünkü su seviyesi o kadar yüksektir ki oradaki hemen hemen hiç bodrum yoktu o binalarda. Yani temel hemen yüzeydeydi. Şimdi 99 depremlerinde biraz da bu ekstrem örneğin etkisiyle, artı tabii gelişen iletişim teknolojisinin sonucu olarak çok sayıda televizyon istasyonunun 99'da oraya gelmiştik, ortaya çıkması ve her televizyon istasyonunda bir uzmana danışma ihtiyacının ortaya çıkması dolayısıyla. Ben bunu biraz buna bağlıyorum.
Evet.
Yer bilimci arkadaşlarımız bu konuda. Ben bu konuda şimdi bazı insanları kıracağım. Biraz da açık konuşacağım ama bunu söylemek zorundayım. Çünkü hala devam ediyor bu şey. Bakın şunu dikkatle ve kelimeleri seçerek söylüyorum. Dikkatlice seçerek. Bilir bilmez bu konuda olan insanlar, her jeolog deprem jeoloğu değildir. Her jeofizikçi de depremden anlamaz. Yani bu şey, jeofizik biliminin içinde deprem konusu sismoloji olarak bir alt konudur. Ama o konuda uzmanlaşanlar için. Herkes de bunu bilmez. Fakat giderek bu konuda biraz böyle ağzı iyi laf yapan bu alandaki kişilerin...
Bir de sık telefon alan.
Evet. Bu konu öyle bir şey yapıldı ki, prezente edildi ki topluma. Sonuçta toplum neredeyse zeminin deprem dayanımı bakımından binaların en önemli parametre olduğuna inanır hale geldi. Yahut deprem hasarının neredeyse sadece zemin koşulları nedeniyle meydana geldiği gibi bir izlenim oluştu. Bu izlenim devam ediyor. Hala devam ediyor. Ve bunun mesela bazen çok uzatmak istemiyorum ama şimdi aklıma geldi. Çok enteresan bir örnek vereceğim. Yani 99 depreminden sonra yakın bir arkadaşım, hali vakti yerinde bir arkadaşım yani, evinin tehlikede olduğunu düşündüğü için beni davet etti. Daha önce gitmemiştim evine. Eski bir arkadaşım yani. Yerinde söylemeyeyim, İstanbul'un mutena bir yerinde, Anadolu yakasında. Çok yüksek katlı olmayan, hali vakti çok iyi olan kişilerin oturduğu lüks bir apartman. Ben apartmana girince, yani sağına soluna bakınca daha beynimden vurulmuşa döndüm. Felaket durumda yani, her taraf çatlak içinde, inanılmaz bir şey. Aman dedim, ne yapalım? Vallahi bunu ciddi bir biçimde şey yapın ama ben bunu kötü gördüm dedim. Neyse, arkadaşımız hemen şey yaptı. Ben ona bir takım mühendisleri, güvendiğim mühendislik firmalarına sağlık verdim. İşte beton testleri yapıldı. Zemin sondaj bile yaptırdılar.
Ha, zeminde sondaj mı?
Hepsi yapıldı. Evet. Zeminde sondajın iyi çıkacağı biliniyordu. Çünkü jeolojik olarak iyi bir bölge. Ama yapalım dediler. Peki, zemin iyi çıktı. Ama gerisi berbat. Yani betonun falan kötü çıktığı bir tarafa. Tasarımı çok kötü. Dizaynı çok kötü. Beton vermiyor. Yani ondan sonra o raporları ben aldım, değerlendirdim. Benim vardığım sonuç, kardeşim hepiniz hali vakti yerinde insanlar olduğunu söylüyorsunuz. Yani diğerleri. Yani burası tamam, çok güzel bir yer lokasyon olarak. Yıkın bu apartmanı, yeni baştan yapın. Yani.
Güçlendirme bile değil.
Yok yani. Yok. Yazık, günah yani, evet. Olmaz.
Harcanacak paraya yazık.
Olmaz da zaten, bu kadar kötü ya. Arkadaşım peki dedi. Bir takım komşularını daha sonra konuşmuş, ikna olmuşlar. Fakat bir arkadaş şey olmuş.
İtiraz
ediyor. O zaman yapamıyorlar malum.
Tabii.
Ve aradan epey bir zaman geçtikten sonra bana rica etti. Ne olursun dedi. Biz bir nevi apartman toplantısı yapıyoruz. Biz bu arkadaşı ikna edemiyoruz. Bir sana yani çok rica etti tabii.
Uzman olarak. Yani,
gelir misin bir 10 dakika şey, bir şu arkadaşı bir anlatır mısın? Peki dedi, ne olacak yani. Toplantılarına katıldım. Konuştuğum arkadaş yani şey, o da böyle yüksek tahsilli bir arkadaşmış. Hatta yurt dışında eğitim görmüş. Bu arkadaş bana dedi ki, anlattım ben işte durumu vesaire, gözlemlerimizi, artı yapılan çalışmaların sonuçlarını, benim onlara nasıl yorumladığımı vesaire.
Laboratuvar sonuçları.
Her şey var. Her şey var. Yani bütün şey, hesap kitap yapıldı falan yani. Bana dedi ki, beyefendi ben size inanmıyorum dedi. Ben biraz şaşırdım dedim. Niye inanmıyorsunuz dedim ben yani. Bunda benim bir hesabım yok işte yani. Evet. Arkadaşım rica etti.
Komisyon almayacaksınız.
Hiçbir şey. İnanmıyorum dedi. Niye? Zemini çok iyi dedi, çıktı dedi. Yani siz çok abartıyorsunuz güzel. Bu meseleyi.
Çok
dedi. Yani eminim siz abartıyorsunuz bunu dedi. Kardeşim abartmıyoruz dedim, bakın. Yani ben...
Ben o bu, başka bu iş, binayı bu başka
ilk gördüğümde ben hükmümü verdim ama hani objektif olarak bu hesabıyla, kitabıyla, testiyle vesaire şey olsun diye bütün hepsi yapıldı. İşte bir sürü masraf ettiniz, siz ettiniz. Yani işte bir sürü firmalar tutuldu vesaire. İnanmıyorum dedi. Ve o iş öyle kaldı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yani sonra...
Siz dahi ikna edemediniz.
Edemedim. Yani evet. İnanmadı bana arkadaş. Peki dedim ben, olabilir yani size boğazınıza sarılacak değiliz yani.
Tabii.
Bu, bakın ben bunu, bu olayı anlatmamın sebebi, nasıl bir saplantı haline geldi bu zemin meselesi.
Eğitimli, yurt dışında evet. Eğitim görmüş.
Daha geçen gün bir arkadaşıma gittim. Yani yeni bir ev almış, oturduk eşiyle beraber işte sohbet ediyoruz falan. Nuraycığım dedi, buranın zemini nasıldır dedi. Eşi. Bakın şimdi yani konu yine aynı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu saplantı oldu. Ya zemini iyidir de sizin binanız iyi mi? Bakayım dedim. Bilmiyorum. Buranın zemini iyi olması lazım. Yani dediğim gibi İstanbul'un %99'u iyidir. Yani çok özel yerlerde şey vardır, kötü zemin vardır.
Şimdi hocam siz biliyorsunuz ben konunun hiçbir şekilde uzmanı değilim.
Evet.
Hasbelkader bu programı yapmaya arkadaşlarımla birlikte
ama
başladım.
Ama çok iyi. Sağ olun. 12 yıldır bu işi ne kadar iyi götürüyorsunuz.
Çok teşekkürler. En azından ısrar itibariyle bunu kabul edebilirim. Eğer önlemeseydim hala devam ediyordu telefonlar. Şu bölgede bir ev satın almak istiyoruz. Oranın zemini nasıl
nedir? Evet.
Diye bana evet. dahi evet. soruluyordu. Yani bu önemli. Hakikaten zemin diye bir takıntımız
bu takıntı
maalesef
var.
Ki var.
Yani bakın tekrar ediyorum zemin önemlidir. Şeydir ama binalar zemin azıcık zayıf oldu diye. Çok zayıf olmadı. Azıcık zayıf oldu diye filan da yıkılmaz.
Evet.
Bunun nedenini ben biraz da şundan tahmin ediyorum. Bunu da biraz anlayışla karşılıyorum. Bir bina depremde acaba niye yıkılır? Şimdi deprem tabii bir yer hareketidir. Ve genelde şöyle bir şey var. Algı var. Bu yer oynuyor ya, yer hareket ediyor ya. Bu temelleri önce şey yapıyor. Hasara uğratıyor. Oradan da bina yıkılıyor.
Evet.
Hatta sırf bu yüzden, bakın bu da çok enteresan bir gelişmedir. Artık Türkiye'de bir katlı bir ev bile yapsa insanlar altına radya yapıyorlar. Yani bütün evin alanını kaplayan bir temel yapıyorlar.
Temel yapıyorlar.
Eskiden bu çok özel durumlarda yapılırdı. Biz her kolonun altına bir tane tekil, eski adıyla münferit temel veya tekil temel veya birkaç kolonu birleştirip sürekli temel yapardık. Şimdi unutuldu bunlar. Radya temel. Hatta bakın buradan böyle bazı esprili şeyler de geliyor. Radyayı çeviremiyor insanlar, dili dönmüyor. Radyal temel.
Radyal temel, evet.
Şimdi bu da bir şey yani biraz parayı toprağa gömüyoruz. Yani hani bugün büyük bir para değil yine. Yani relatif olarak evin maliyetine
evin
göre.
Evin maliyetinin içinde.
Gereksiz evet. yere orada da bir şeyimiz var. Ama bina...
Bir de bir kütle yaratıyoruz tabii. Koskocaman bir kütle yaratıyoruz.
Yani o temel düzeyinde olduğu için o kadar önemli değil ama yani bu bir yanlış şeyin bir devamı devam ediyor yani. Ve şu oluyor. Şimdi aslında binadaki zeminin oynamasından dolayı ve temelin hasar görmesinden, temelin çökmesinden filan yıkılmaz bina. Çok özel durumlar dışında. Dinamik bir olaydır bu. Ve ne olur titreşen ivme oluyor zeminde. Zemin ivmesi. Bu ivme binanın kütlesiyle binada atalet kuvvetleri meydana. Yani binanın üstünde kuvvet geliyor. O üste gelen kuvvet binayı yıkıyor. Alttaki hareket değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ben zemin etkisinin bu kadar abartılmasının biraz buna bağlıyorum. Çok uzattım ama son bir şey daha söyleyeceğim bu konuda.
Lütfen.
Maalesef hala televizyona çıkıp bu konuda halkı yanıltmaya devam eden o malum kişiler ve bunlar maalesef jeofizikçi uzman, deprem uzmanı bunlar. Öyle lanse ediliyor. Efendim diyorlar ki bu olay bir rezonans olayıdır. Olayın deprem mühendisliği boyutundan haberleri olmadığı için yani işte zayıf zeminin periyodu uzundur. Yüksek binaların da mesela periyodu uzundur. İşte bunlar üst üste gelirse bunların periyotları çakışır, rezonans olayı olur. Binalar yıkılır.
Binalar yıkılır.
Bilmem, eğer ama zemin şeyse sağlamsa bunun periyodu kısadır. Alçak binalarında periyodu kısadır. Bu sefer de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Onu da bazen söylüyor. Sağlam zeminlerde de alçak binalar tehlikeli. Gibi bir böyle paradoksiyel bir şey çıkıyor. Yani bunlar da hakikaten yani ilkokul çocuğunu bile kandıramayacağınız bir şey. Ama son depremde bunun tekrar piyasaya sürüldüğünü
evet.
kendi gözümle ve kendi kulağımla televizyonlarda tekrar gördüm. Bakın bu iş bu kadar basit değil. Yani biz bu işi fevkalade ayağa düşürdük. Ve basit kavramsal yanlışlıkların sonucunda olayın esasını görmemekte hala direniyoruz.
Israr ediyoruz.
Bu evet. Birinci önemli konu.
Evet. Burada tabii burada medyanın da çok önemli bir müthiş kusuru önemi var. Ona da ikinci bölümde değiniriz. Hocam bugün bize ne dinletiyorsunuz? Evet.
Bugün Ella Fitzgerald dinleyeceğiz. İki tane parça seçtim. Ella Fitzgerald 1973 albümünden. Birincisi I've Gotta Be Me. İkincisi Good Morning Heartache.
Evet. İkinciyi programdan çıkarken dinlemeye çalışacağız.
İkinciyi pardon evet. o zaman. Evet. Birinci evet.
Şimdi birinciyi dinliyoruz. Evet.
Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find me a place in this world or I never belong, I gotta be me, I gotta be me. What else can I be but what I am? I wanna live, not merely survive, and I won't give up this dream of life that keeps me alive. I gotta be me, I gotta be me. This dream that I see makes me what I am. That faraway prize, a world of success, is waiting for me if I heed the call. I won't settle down or settle for less. As long as there's half a chance, I can have it all. Must be. I'm not right for somebody else if I'm not right for me. I gotta be free. I gotta be free. Yes, I'm gonna try. Do it or die. Gotta be. La la la la la la la la la. I gotta be free as the breeze. Just wait and see.
Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Hocam birinci bölümünde zemin konusunu ele aldık.
Zemin saplantısı.
Saplantısını ele aldık. Evet. Şimdi hangi saplantıdayız?
Şimdi beton saplantısını.
Lütfen buyurunuz.
Şimdi beton bizim binalarımızın neredeyse %99'u betonarme. Yani köylerde bile artık betonarme bina yapılıyor. Evet. Yıma binalar falan kalmadı. Türk insanı alıştı betonarme insanları. Yok, doğru veya yanlış.
Biraz da seviyoruz.
Yapıyor. Evet. Dolayısıyla betonarme ile çok haşır neşiriz, biliyor gibiyiz. Şimdi depremlerden sonra çok ortaya çıkan konulardan biri de işte betonun iyiliği, kötülüğü vesaire. İşte binaların hasarları görülüyor. Binalarda çok kötü kaliteli beton kullanıldığı şey oluyor ve binaların bundan dolayı yıkıldığı da en önemli hasar nedenlerinden biri olarak ortaya konuyor. Şimdi hiç şüphesiz betonun iyiliği, kötülüğü çok önemli bir parametre. Ama biraz önce zemin için söylediğimiz gibi yine de tek önemli parametre değil.
Değil.
Bakın şimdi, binaların deprem sırasında ayakta durabilmesi için tabir caizse çok büyük şekil değiştirmeler yapıp eğilip bükülüp yine de yıkılmaması lazım. Çünkü deprem aslında büyük depremlerden bahsediyoruz. Az buz bir kuvvet değil. Binaya çok büyük kuvvetler geliyor. Bina bu kuvvetlerin etkisi altında çok büyük deformasyonlar, çok büyük şekil değiştirmeler yapıyor. Demin dediğim gibi tabiri caizse eğilip bükülüyor. Betonarme binada betonlar çatlıyor hatta. Hatta göremiyoruz ama içindeki çelikler akıyor. Yani çok fazla uzuyor. Bu böyle kaçınılmaz. Eğer siz betonarme bina yapacaksanız bütün bu olayları biz biliyoruz olacağını. Bu ne demek?
Hatta simüle de edebiliyorsunuz.
Tabii. Evet. Laboratuvarda simüle ediyoruz. Şimdi bilgisayarda fevkalade güzel simüle ediyoruz. Yani o bakımdan.
Malzeme ekliyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Şey demirin çapını değiştiriyorsunuz.
Müthiş imkanlarımız evet. var. Konuyu çok iyi biliyoruz.
Evet.
Ama bakınız. Betonarme dediğimiz şey iki elemandan oluşur. Yani iki malzemeden oluşur. Bir beton vardır. Bir de arme denilen Fransızca. Yani içindeki donatısı, teçhizatı eski tabiriyle. Evet. Teçhizat olmasa içindeki çelik, yani çelik ne? Çok uzayan, çelik çok elastik bir malzeme, çok esnek bir malzeme, uzama deformasyonu çok fazla, kısalma da öyle. Ve çelik hatta plastik deformasyon yapıyor, sonra tekrar geri dönüyor. Öyle bir güzel malzeme. Anlatabiliyor muyum? Onun o özelliği olmasa beton dediğiniz şey gevrek, katır kutur kırılan bir şeydir. Ne kadar kalitesi iyi olursa olsun.
Ve rigid bir şeydir.
Evet ve kırılır. Kırıldı mı da gider yani. Çat diye kırılır.
Evet.
Hani kırılana kadar biraz şey özellikle eğilme olayı, eğilme bükülme nasıl tabii televizyonda olmadığımız için gösteremiyoruz ama eğilme mesela. Yani diyelim bir kolonun deprem sırasında sağa sola gitmesinde o kolon eğilir. Değil mi?
Evet. Dans eder gibi.
Dans eder gibi. Evet. Sağa sola böyle eğilir.
Evet.
Bu olayda içindeki demirin rolü olmasa beton hiçbir şey yapamaz. Hangi demirden bahsediyorum şimdi? Biraz ders verir gibi oluyor ama kusura bakmayın bunları anlatmak
yok,
zorunda.
Yok ama bunlar hakikaten önemli.
İki türlü demir var burada. Bir boyuna demir var. Bir kolonun içine boyuna demirler koyuyoruz. Bir kolonun en küçük kolonu bile en az 4 tane demir koyarız. Hatta 6 tane demir koyarız. Bu hesapla çıkar bunlar. Yani bu eğilmeden meydana gelen etkileri alabilmek için. Böylece orada çekme gerilmeleri doğar. O çekmeyi beton alamaz. Beton çekmeye dayanamaz. Basınca dayanır. Çekme mukavemeti biz çok azdır. Yok varsa eğer.
Uzamaz ve kısalmaz.
Hayır, kısalır, uzamaz. Uzamaya çalışırsanız, çekerseniz çatlar.
Çatlar.
Ama güzel basınç mukavemeti güzeldir. Hele şimdi son zamanlarda çok kaliteli betonlar yapıyoruz ama hep basınç için bunlar.
Evet.
Çekmeyi içindeki demir alır. Boyuna demir dediğimiz. Fakat bu boyuna demir güzel. Problem deprem olmasa, yani bu çok depremde çünkü aşırı etkiler var. Büyük deprem normal bir olay değil. Normal bir mühendislik performansı olayı değil. Deprem aşırı bir yükleme. Binanızın...
Aşırı ve ani bir yükleme.
Ama aşırı. Evet. Çok özel durumda. 40 yılda bir tabiri caizse meydana gelecek. Hatta belki binanın ömrü boyunca hiçbir deprem görmeyecek. Görse bile bir kere o depremden bahsediyoruz. Bu depremde bina bir miktar hasar görür diyoruz hatta. Halkta nasıl bir hasar görecek? Sınırlı bir hasar görecek. Yani çok büyük deformasyonlar olduğu için beton bir miktar çatlayacak. Kolon da bir miktar çatlayacak. Nesi çatlayacak? Mesela betonun paspayı dediğimiz en dışındaki kısmı çatlayacak. Tamam mı? Ve kesit büyük miktarda deforme olacak, dönecek. Düğüm noktaları dönecek. Bütün kesitler bir miktar dönecek. Eğilme demek o demek. Bu eğilmenin bir kısmı da hatta plastik olacak. Yani plastik dediğimiz ilave bir yük taşımadan çok büyük deformasyon yapma özelliği. Buna süneklik diyoruz hatta. Sünek bina dediğimiz. Düktil Fransızcası, ductile İngilizcesi. Şimdi bu süneklik özelliğini sağlamak için ikinci bir tür demir daha koyuyoruz. Buna da enne donatı diyoruz. Öbürü boynaydı.
Diğeri boynaydı.
Enne donatı, bu da sargı donatısıdır. Bunlar hatta etriye deriz.
Evet.
Yani bu boyuna demirleri sararız. Relatif olarak biraz daha ince demirlerle. Mesela boyuna demirin çapı diyelim 20 milimetre ise enne demirin çapı 10 milimetre olabilir. 8 milimetre olabilir ama genellikle diyelim 10 milimetre olabilir. Yönetmelikler bunlarla ilgili her türlü koşulu, hesap kurallarını vesairesini çok çok ayrıntılı olarak verir. Hatta bizim yönetmenimiz bunlarla ilgili bir sürü böyle şekil falan da vermiştir. Mühendis gözünün önüne getirsin diye. Fakat bu enne donatı o kadar önemli bir şeydir ki bunun basit ama çok şey kuralları bu. Bu enne donatının amacı nedir biliyor musunuz? En büyük amacı betonu sargılamaktır. Betonu dıştan böyle sargılamazsanız beton basınç kuvveti altında ezilerek dağılabilir. Bu enne donatı, sargı donatısı, dıştan saran donatı fevkalade efektif bir biçimde. Bunu iyi yaparsanız beton çok büyük deformasyonlarda, bu plastik deformasyonlara dayanabilir. İnanılmaz derecede hatta, yani tahmin edemeyeceğiniz kadar. Fakat bunu iyi yapmak için de basit ama önemli bir takım kurallar var. Mesela 1997 yönetmeliğine kadar, ondan önce de vardı aslında ama 75 yönetmeliği çok sarih bir biçimde belirtmediği için veya vurgulamadığı için diyeyim daha doğrusu. Mesela bu demirleri sarıyoruz. En sonunda bir kanca var. Bu kancayı 90 derece kıvırmayacaksınız. Biraz daha kıvıracaksınız. Yani dış açısı 135 derece olacak. Böyle bir kanca. Bunu yapmazsanız mesela bu basınç altında bu şeyler atıyor.
Atmaya başlıyor.
Atınca da hiçbir şey yaramıyor.
Evet. Yani öbür türlü kelepçe gibi,
evet,
kapatıyor.
Yani bunlar anladınız değil mi? Evet. Umarım dinleyicilerim de şekli görmedikleri halde anlamışlardır.
Bu bilgiler son derece önemli.
Bilinen
hocam
bir şey. Evet. Yani ama bunlarla ilgili efendim sen bunu ne kadar kıvıracaksın, içeri ne kadar uzatacaksın, bunlar bile yazılı. Yönetmekte evet, her şey var. Peki bu yapılıyor. Şimdi bakın burada problemlerimiz başladı.
Esas önemli nokta bu tabii.
Türkiye'de şu andaki kesin durumu bilmiyorum. Ama Türkiye'de bu yönetmeliğin ilk uygulamaları başladığında 97'de çıngar çıktı.
Allah Allah.
Oo, siz ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin ekonomisini berbat edeceksiniz. Bu işi bu kadar zorlaştırdınız. Ne oluyor? Eskiden yoktu bu. Bunu yapacağız da ne olacak? Deprem olmadığı için depremden sonra sustu herkes.
Tabii.
Bu dediğim ilk 1,5 seneki uygulamada. ne yapıyor? Nasıldı biliyor musunuz? Bunu kıvırınca bunun etriyesini çat diye kopuyordu çelik. Niye? Türkiye'de çelikte kalite kontrolü olmadığından içindeki karbon muhtevası fazla olursa çelik gevrek olur. Yani düktil olmaz.
Evet.
Güya onu biz düktil çalışsın diye koyuyoruz halbuki. Uzun zaman bu yapılamadı.
Burada bir sorun var hocam. Ben biliyorum ki belki yanlış biliyorum. Türkiye'deki çelik imalatının çok büyük bir kısmı hurda demirden yapılıyor. Yurt dışından getirilen hurda demirlerden, evet, yapılıyor. Bunun kalite üzerinde bir etkisi.
Sanmıyorum.
Evet.
Bakın bütün dünyada hurda demir kullanılıyor.
Evet.
Yani hurda demir bir nevi bir ham madde. Çünkü yani recycle ediyor
tabii,
bir yerde şey.
Tabii.
Yani,
kağıt gibi, naylon tabii,
tabii,
gibi.
Tabii. Yani önemli olan onu tekrar işte alıyorsunuz, arıtıyorsunuz. Yani metalurji bu demek.
Evet.
Tam saf bir hale getiriyorsunuz. İstediğiniz karışıma getiriyorsunuz.
Tabii fırınlara
yani,
giriyor.
Tabii hiç şüphesiz yani ilave maddeler konuyor bilmem ne. Yani ben alanım değil.
Evet.
Ama bunda ya, hurda kullanılabilir.
Evet.
Ama Türkiye'de mesela şimdi azaldı duyabildiğim kadarıyla. Dışarıdan kütük getirilip soğuk çekme usulüyle bu şeyler yapılıyordu. Demirler yapılıyordu.
Demirler yapılıyordu.
Bu uzun zaman devam etti. Hatta yani belki hala var. Yani bakın bütün dünyada çelikler mill certificate denilen yani şeyde çelik fabrikasındaki testlerle şey yapılır.
Evet.
Sertifiye edilir.
Ve Türk Çelik Birliği'nin de en önemli...
Ama Türkiye'de bakın şimdi yapı denetim kanununda her binanın demirini şey yapın diyor. Çekme testi yapın diyor. Aslında fena bir şey değil ama komik bir şey.
Komik.
Yani
doğru.
Çünkü standardımız yok.
Tabii. Üretim noktasında yani, yapılması gereken
olur mu?
Bir şey.
Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani.
Yapım noktasında evet, yapmaya yani, kalkıyoruz.
İlave bir takım masraflar
nihai
şunlar bunlar.
Yapıyoruz.
Olur mu yani?
Tabii.
Evet. Yani bu şu demek. Ben bir araba alıyorum.
Evet.
Ya arabanın bütün testleri yapın. Hayır ben kendim de bir test edeyim bakayım diyorum bunun. Bilmem şurasını doğru evet. yapmışlar mı sağlam yapalım. Olur mu bu yani?
Yapısal Çelik Derneği bu konuda kendi üyelerini ciddi sertifikaya tabi tutuyor. Ve hakikaten imanat...
Yalnız yapısal çelik dediğimiz bizim bu evet. donatı çeliği değildir.
Evet.
Onu tasrih edeyim. Yapısal çelik yani bizim profil
profillerden
oluşan
doğru.
şey çelik.
Doğru.
O konuda daha iyi durumdayız.
Evet.
Evet. Bu konuda da epey ileri noktaya geldik. Bakın Türkiye'de çok iyi çelik fabrikaları var. Özel sektör de bu konuda çok başarılı. Ve bu Türkiye'de üretilen çeliğin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Amerika'ya ihraç
doğru.
ediliyor. Japonya'ya ihraç ediliyor. Yani bu konuda en sıkı standartlara sahip ülkelere yani bunu yapılmıyor demek değil ama kötüsü de yapılıyor. Şimdi ne kadar azaldı bu kötü çelikler tam bilemiyorum. Yani piyasadaki arkadaşlar daha iyi bilirler.
Ama ortadan
ama biraz azaldı. Gerekiyor. Biraz azaldı ama bu işin bir tarafı. Peki yapıyor mu yani şey yapıyor mu şimdi bunu? Ustalar bunu yapmak istemezler. Artı bir şey daha var bakın. Bütün depremlerde istisnasız bu depremlerde de gördük. Her resme biraz bakan bilen bir insan bakınca bizim kolon ve kirişlerin birleştiği yerlerde bunların koptuğu hasarın oralarda yoğunlaştığı görülür. Şimdi yönetmeliğe göre bu enine donatı yani bu etriyelerin bu düğüm noktasının içinde de devam etmesi gerekir.
Hmm.
Bu çok zor bir şey.
Evet.
Ve bunu ilk defa yönetmelik 97'de koyduğunda yine bu da böyle kazan kaldırdı.
İnfiale neden?
Ya olur mu? Olmayacak şeyi istiyorsunuz. Yapılamaz bu bilmedim. Niye yapılamaz? Bütün şartnamelerde bak biz de millet yapıyor da
biz
Japon yapıyor. En sonunda yapıldı. Yapıldı. Yapılabildiği gösterildi. Ama kim yapıyor? Ne kadarını yapıyor? Kim kontrol ediyor? Türkiye'de yapı denetimi diye bir şey bitiriyorum konu zamanımız bitiyor ama bu konu belki biraz daha konuşmana değer.
Önümüzdeki haftada
evet,
devam edeceğiz
Türkiye'de
buna.
Yapı denetimi var diyoruz ama kusura bakmayın kendi kendimizi kandırıyoruz. Türkiye'de aslında yapı denetimi şu anda yok.
Yok. Doğru.
Yine istisna iyi uygulamaları bir tarafa bırakıyorum. Çok iyi uygulamalar olduğunu biliyorum. Ben genel konuşuyorum. İstisnalar,
ama gerçekten
istisnalar kuralı bozmuyor maalesef. Türkiye'de çünkü kurulan yapı denetim sistemi Türkiye için yani o sistemin kendisine bakarsanız zaten çalışmayacağını görürsünüz. Biz kurulduğunda çalışmayacağını biliyorduk ilk baştan itibaren ve çalışmıyor. Çok kötüye kullanılıyor. Türkiye'de sırf olmuş olsun diye denetim yapılıyor. Kağıt üstünde denetlendi, denetlendi. Şu sertifikası bir şeyler imzalanıyor işte. Bitti.
Evet. Aslında ama, siz iki denetimden bahsediyorsunuz. Hem malzemenin imalatını
inşaatın
denetleyeceksin.
Daha inşaatın,
ikinci olarak da evet, inşaatın.
İnşaatın bir ondan önce projenin.
Evet, projenin.
Proje denetimi de yok.
Evet,
hiç yok.
Evet.
Yani bu tam bir fecaat. Evet, maalesef bunlar bu konuları umarım biraz detaya girdik dinleyicilerimizi sıkmamışızdır. Ama bunlar hakikaten çok önemli.
Ama artık buralara biraz girmek
bakın,
zorundayız.
Bu demiri koymazsanız sonuç olarak siz istediğiniz kadar iyi beton dökün. Bir işe yaramaz biliyor musunuz? İstediğiniz yüksek kalitede beton dökün.
Şu istediğiniz kadar kaliteli bir zeminin üstüne yapın bunu.
Evet, şu enine donatıyı koymazsanız, onu güzel ucunu kıvırmazsanız. Bunlar basit detaylardır ama şimdi bütün yıkılan binalara bakın. Bütün raporları okuyun. Bir metrede bir enine donatı çıktı diyorlar. Bunların aralığının 10 santim civarında olması gerek.
Enine donatı.
Evet, evet.
10 santim.
5 santime kadar yapabilirsiniz.
Evet.
Hesapla bulunur bunlar. Artı bir takım minimum koşulları vardır.
Ya ciddi öreceksiniz demektir.
Bu ciddi bir iştir. Evet. Ben zaten onu diyorum geçen programda. İnşaat yapmak çok ciddi bir iştir. Ya canımızı teslim ediyoruz. Ondan tabii sonra sonuçları görüyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz ölüyor insanlar. Evet. Bu iş çok ciddi
sakat
bir iştir.
Sakat kalanlar.
Bu iş çok ciddi bir iştir. Memleket ekonomisi bakımından da korkunç önemli bir iştir. Ama biz bu ciddiye hala ciddiye almıyoruz. Sonuçlarını ondan sonra öyle veya böyle yorumlamaya kalkıyoruz.
Evet, saatlerce üzerinde konuşuyoruz.
Konuşuyoruz.
Evet. Evet. Evet hocam. Önümüzdeki hafta bu konuya devam edeceğiz.
Memnuniyetle.
Tabii medyanın payını konuşacaktık bu ikinci bölümde. Yani, ama onu da önümüzdeki haftaya
evet,
bırakalım. Orada da söyleyeceklerimiz var. Hocam çok teşekkürler. Sağ olunuz. İkinci parçamızı...
Good morning Heartache.
Evet, yer kaldıysa...
Kaldıysa onu, bir kısmını dinleriz en azından.
Bir kısmını dinleriz. Peki. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Hoşçakalın.
Good morning, heartache, you old gloomy sight. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I tossed and turned, it seemed, until you had gone. But here you are, waking at the dawn. Wish I could forget you, but you're here to stay. It seems I met you when my love went away. Now I start each day by saying to you, good morning, heartache, what's new? Stop haunting me. Just leave me alone. I've got those Monday blues straight through Sunday blues. Good morning, heartache. Yeah, here we go again. Good morning. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache. Sit down. Stop home. Leave me alone.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.